Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Cihad'a devam ediyoruz. 156 nolu rivayet. Kâb İbni Malik'ten. Kendisi Tebük gazvesinde Resulullah'tan geri kaldığı zamanda şöyle dedi. Peygamber aleyhisselamın bir adeti bir gazaya gitmek isteyince muhakkak o gazveyi başkasıyla gizleyip örterdi. Yani onu tevriyeli bir ifadeyle söylerdi. 157 nolu rivayet. Kâb İbni Malik'ten. O da aynı. 158 yine Abdurrahman İbni Kâb İbni Malik'ten. O da babası Kâb İbni Malik'ten. Peygamber aleyhisselam Tebük gazvesine perşembe günü yola çıktı. Perşembe günü yola çıkmayı sever olduğunu haber verdi. 103 sefere öğleden sonra çıkmak babı. 159 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhisselatü vesselam veda haccına giderken öğle namazını Medine'de 4, ikindi namazında Zulhuleyfe'de 2 rekat kılmıştır. 104 sefere ayın sonunda çıkmanın cevazı babı. 160 nolu rivayet Ayşe annemizden. Bizler Zilkade'den kalan 5. günde, yani Zilkade'nin 25'inde Medine'den Resulullah'ın beraberinde yola çıktık. Bu aylarda ümre değil yalnız hac yapılırdı. Mekke'ye yaklaştığımızda aleyhissalatü vesselam beraberinde kurbanlık bulunmayan beyti tavaf ettiği Safa ile Merve arasında say ettiği zaman ihramdan çıksın dedi. Kurban bayramının ilk günü Mina'da elinde sığır etiyle birisi bizim çadırımıza geldi. Ben bu nedir dedim. Eti getiren aleyhissalatü vesselam zevceleri adına kurban kesti dedi. 105 Ramazan içinde sefere çıkmanın cevazı babı. İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam Mekke fethi seferine Ramazan ayında çıktı ve ta Kedide'ye ulaşıncaya kadar oruç tuttu. Mekke'ye iki konaklık uzaklıkta bulunan El Kedid mevkiinde orucunu bozdu. 106 sefere çıkarken vedalaşmak babı. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bizi bir seriye içinde gazaya gönderdi. Bize verdiği emirler sırasında Kureyş'ten atlarını söylediği iki kişi için filan filan kişilere rast gelirseniz bunları yakalayıp ateşte yakın dedi. Sonra yola çıkmak istediğimiz sırada veda etmek üzere aleyhissalatü vesselama geldik. Bu defa da aleyhissalatü vesselam ben size filan filan ele geçirdiğinizde ateşi de yakmanızı emretmiştim. Halbuki ateşle yalnız Allah azaplandırır. Bu sebeple siz bu şerirleri yakaladığınızda yakmayın da öldürünüz buyurdu. 107 nolu bab, masiyetle emrolunmadıkça imamı ve amiri dinlemek ve itaat etmek babı. 163 nolu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam masiyetle emrolunmadıkça amirin emrini dinlemek ve itaat etmek haktır, vaciptir. Masiyetle emrolunduğu zaman da onları dinlemek ve itaat etmek yoktur buyurmuştur. 108. bab, devlet başkanının arkasında harp edilir ve onunla düşmandan korunulur. 164 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam biz Müslümanlar kitap ehline göre dünya tarihinde sonra gelmiş bulunuyoruz. Ahirette faziletçe en ileride bulunanlarız buyururken işittim. Ve aleyhissalatü vesselam bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan edense Allah'a isyan etmiştir. Emire isyan eden bana isyan etmiştir. Devlet başkanı millet için bir kalkandır. Onun ardında onun emrinde harp yapılır, onunla düşmandan korunulur. Eğer o millete Allah'a takva ile emrederse ve adaletle hareket ederse bu emri ve adaleti sebebiyle onun için sevap vardır. Eğer takva ve adaletten başkasıyla emir ve hükmederse bundan meydana gelen günah onun üzerine döner, memur üzerine değildir. 109. Harpte kaçmamalar üzerine beyat edilmesi babı. 165 nolu rivayet İbn Ömer'den. Bizler Hudeybiye'den döndüğümüzün ertesi yılından beri altında beyat ettiğimiz o tarihi ve mübarek ağacı unuttuk da onu tayin etmek üzerinde bizden iki kişinin reyi bir arada toplanamadı. Bu ağacın bilinmemesi de Allah tarafından gelen büyük bir rahmet oldu. Cüveyriye dedi ki ben Nafi'ye Resulullah hangi şart üzerine sahabeleriyle beyatlaşma yaptı? Ölmek üzerine mi diye sordum. Nafi hayır ölmek üzere değil. Harpte sabır ve sebat etmek üzere sahabeleriyle beyatlaştı buyurdu. 166 Abdullah İbni Zeyd'den Harre vakası zamanı olduğu sırada Abdullah İbni Zeyd'e bir gelen geldi de ona Abdullah İbni Hanzala insanlarla ölmek üzere beyatlaşıyor sen ne dersin dedi. Abdullah İbni Zeyd ona ben Resulullah'tan sonra hiç kimseyle bu ölüm şartı üzerine beyat etmem diye cevap verdi. 167 Seleme İbnül Ekvan'dan ben Peygamber Aleyhisselam ile beyat etmiş sonra ağacın gölgesi etrafına dönüp gelmiştim. İnsanların beyat sıkışıklığı hafifleyince Aleyhisselatü Vesselam bana hitaben ey Ekva oğlu sen beyat etmez misin diye sordu. Ben de kendisiyle ikinci defa beyat ettim. 168 Enes'ten Ensar hendek kazma gününde bizler diri olduğumuz müddetçe devamlı cihad etmek üzere Muhammed'e söz vermiş kimseleriz derlerdi. Aleyhissalatü vesselam da onlara cevap verip şöyle buyururdu. Ya Allah, ahiret yaşayışından başka hakika yaşayış yoktur. Onun için sen Ensar'a ve Muhacir'e ikram eyle. Amin. 169 nolu rivayet İbn-i Mesud Es-Sülemi'den Mekke fethinden sonra ben kardeşim Mücahit İbn-i Mesud ile Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim de Medine'ye hicret etmek üzere bize beyat et. Yani muahede ve müsaade et dedim. Aleyhisselatü Vesselam artık hicretin hükmü fetihten önce hicret edenlere ait olarak geçmiştir buyurdu. Ben bizimle ne üzerine beyat edersin dedim. Aleyhisselatü Vesselam İslam ve cihat üzerine buyurdu. 110 Devlet başkanının insanlara kesin ve yerine getirilmesi vacip olan emrinin ancak insanların takat getirebilecekleri işlerde olması babı. 170 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan günün birinde bana bir adam geldi ve benden kendisine ne cevap vereceğimi bilmeyeceğim bir şey sordu da şöyle dedi. Şu bir kişi hakkında reyin nedir ki o zinde silahı üzerinde olarak sevinç içinde kumandanlarımızla beraber gazalara çıkar. Fakat kumandanımız ona ve hepimize karşı sayamayacağımız derecede çok ağır vazifeler hakkında kesin ve şiddetli emirler verir. Şimdi bu katlanılmaz işlerde gazinin durumu nedir? Şu halde gazinin kumandanının bu ağır emirlerine itaat etmesi vacip midir diye sordu. Ben de ona şöyle cevap verdim. Vallahi ben sana ne cevap vereyim? Bilmiyorum. Şu kadar ki biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber birçok gazalarda bulunduk. O bir iş hakkında emir verince verilen vazifeyi biz görünceye kadar bize karşı azim ve şiddet göstermemeye yakın bir vaziyette bulunurdu. Bunun bir müstesnası da vardır. Sizden herhangi biriniz Allah'ın azabından korunduğu müddetçe daima hayırla beraberdir. Şayet onun gönlünde bu hususta caiz midir değil midir diye bir şüphe uyandığında o kimse üstün ve hayırlı diğer bir kimseye sorup ondan onun öğüdünden gönlündeki şüphe hastalığını şifalandırabilir. Sizin öyle hak sözlü bir kişiyi bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Kendisinden başka ibadete değer bir mabut bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben dünyadan geri kalan ve geçen günleri ancak derekede birikmiş su gibi düşünüyorum. Onun safisi içilmiş de geriye bulanığı kalmıştır. 111 Peygamber Aleyhisselam'ın gündüzün evvelinde harp yapmadığı zaman muhabereyi güneşin ortadan gitmesine kadar geriye bırakırdı babı. 171 nolu rivayet. Abdullah İbni Ebu Evfa bu Ömer İbni Ubeydullah'a bir mektup yazdı. O mektubu ben okudum. Şöyleydi. Aleyhissalatü vesselam düşmanla karşılaştığı bazı gazalarında hemen harbe girişmeyip güneş ortadan devrilinceye kadar beklerdi. Düşmanı gözetledi, sonra asker içinde ayağa kalkıp şöyle hitap etti. Ey insanlar, Düşmanla karşılaşmayı, harp etmeyi temenni etmeyin. Allah'tan harp felaketinden korunmasını isteyin. Fakat düşmanla karşılaştığınız zamanda da harbin bütün şiddetine rağmen sabredin. Ve bilin ki cennet muhakkak surette kılıçların gölgeleri altındadır buyurdu. Sonra şu duayı söyledi. Ya Allah, ey bulutları yürüten, ey toplanmış orduları bozan Allah, düşmanları bozguna uğrat. Düşmanlara karşı bizlere yardım et, zafer ver. Amin ya Rabbi. 112. Kişinin gazveden dönmek yahut geri kalmak hususunda devlet başkanından izin istemesi babı. Çünkü aziz ve celil olan Allah'ın şu kavli vardır. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenler ve onun peygamberinin mahiyetinde cemiyetli bir iş üzerine bulundukları vakit ondan izin isteyip alıncaya kadar bırakıp gitmeyenlerdir. Hakikat senden izin isteyenler işte onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. O halde bazı işleri için senden izin istedikleri zaman sen de onlardan dilediğin kimseye izin ver ve kendileri için Allah'tan mağfiret iste. Çünkü Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicidir. Nur 62. 172 ne olur rivayet Cabir İbni Abdullah'tan. Ben aleyhissalatü vesselamın beraberinde gazaya gittim. Cabir dedi ki, yolda aleyhissalatü vesselam arkamdan bana ulaştı. Ben bize ait olan bir su taşıma devesi üzerindeydim. Deve yorulmuştu. Hemen hemen yürüyemiyordu. Resulullah bana, senin devenin nesi var dedi. Cabir dedi ki, ben yoruldu dedim. Aleyhissalatü vesselam arka tarafa geçti, deveyi azarladı ve ona dua etti. Artık bundan sonra benim ve deve diğer develerin önünde olmakta devam etti. Onların önünde yürüyordu. Resulullah bana, deveni nasıl görüyorsun dedi. Ben, deve hayırla beraberdir, ona senin bereketin isabet etti dedim. Onu bana satar mısın dedi. Ben aleyhissalatü vesselam'dan utandım. Halbuki bizim ondan başka su taşıma devemiz yoktu. Evet satarım dedim. Öyleyse onu bana şu fiyata sat dedi. Ben de o deveyi Resulullah'a Medine'ye varıncaya kadar sırt kemiklerine binme bana hakkı, bana ait olmak üzere sattım. Ya Resulullah ben yeni evliyim dedim ve kendisinden önden gitmek hususunda izin istedim. O da bana izin verdi. Bunun üzerine ben Medine'ye ulaşmak yolunda insanların önüne geçtim. Nihayet Medine'ye geldim. Beni dayım karşıladı ve bana devemden sordu. Kendisine deve hakkında yaptığım işi haber verdim. O da başka devemiz olmadığı yönünden devenin satışı üzerine beni azarladı. Aleyhissalatü vesselam ben kendisinden izin istediğim sırada bana kızla mı yoksa dul ile mi evlendin diye sordu. Ben dul kadınla evlendim dedim. Aleyhissalatü vesselam kendisiyle oynaşacağın ve o da seninle oynaşacak bir kızla evlenseydin ya dedi. Ben ya Resulullah babam vefat etti, şehit oldu. Benim küçük küçük kız kardeşlerim var. Onları edeplendiremeyecek, onların işlerini görmeyecek olan, onlara akran bir kızla evlenmemi hoş görmedim. Bu sebeple onların işlerini görmesi ve onları edeplendirip yetiştirmesi için dul bir kadınla evlendim dedi. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman ben deveyi yanına götürdüm. O da bana hem devenin bedelini verdi hem de deveyi bana geri verdi. 113. Kendisi zevcesiyle yeni evlenmiş olduğu halde gazaya giden kimse babı. Bu babda yakında geçen Cabir'in Peygamber aleyhisselamdan rivayet ettiği hadis vardır. 114. Zifahın ardından gazaya gitmeyi seçen kimsenin işini beyan babı. 115 nolu rivayet. Bab, düşman baskını korkusu sırasında imamın yardım ve zafer tedbirine çabuk davranması babı. 173 nolu rivayet Enes'ten. Medine içinde bir düşman baskısı korkusu olmuştu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Ebu Talha'ya ait olan bir ata bindi. Medine'den ayrıldı. Geri dönüp geldiğinde korkuyu gerektirecek bir şey yok. Muhakkak surette biz bu atı bir deniz bulduk buyurdu. 116 Korku sırasında çabuk hareket etmek ve harıl harıl koşmak babı. Bir önceki hadisin aynısı. 117 Korku sırasında tek olarak düşman keşfine çıkmak babı. 118. Oturan adına cihad edenlere verilen ücretler ve Allah yolunda yani cihada yükletip taşıma babı. 175 nolu rivayet. Ömer İbnül Hattab'dan. Ben Allah yolunda cihad etmesi için birisini bir at üzerine bindirip yükledim. Sonra o atı satıyorlar gördüm. Hemen Aleyhisselatü Vesselam'a o atı satın alayım mı diye sordum. Aleyhisselatü Vesselam o atı satın alma ve sadakana dönme dedi. 176 nolu rivayet Ömer İbnül Hattab'dan. Allah yolunda cihad için bir kimseyi bir ata bindirdi. Sonra o atı satılıyor buldu da onu satın almak istedi. Bunu Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Aleyhisselatü Vesselam o atın satın alma, atı satın alma ve sadakana dönme dedi. 176 nolu rivayet Ömer İbn-i Hattab Allah yolunda cihad için bir kimseyi bir ata bindirdi. Sonra o atı satılıyor buldu da onu satın almak istedi. Bunu Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğunda o atı satın alma ve sadakana dönme buyurdu. 177 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam ümmetim üzerine meşakkat verecek olmayaydım ben hiçbir cihat müfrezesinden geri kalmazdım. Lakin ben binek devesi bulamıyorum. Mücahit sahabeler üzerine bindirip taşıyabileceğim binekleri de bulamıyorum. Bineksiz sahabelerin benden geri kalmalarını da bana meşakkat veriyor. Yemin olsun ki ben Allah yolunda muhabere edip de öldürmemi, sonra diriltilmemi, sonra yine öldürülmemi, sonra yine diriltilmemi çok arzu ederdim. 119. Peygamber Aleyhisselam'ın sancağı hakkında söylenen hadisler babı. 178 nolu rivayet Kays İbni Sa'd el-Ensari'den. Ki kendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağının sahibiydi. Hac etmek istedi de ihrama girmeden önce başının saçlarını iyice taramıştır. 179 nolu rivayet Seleme İbnül Ekva'dan. Ali Hayber gazvesinde peygamberden geri kalmıştı. Kendisinde bir göz hastalığı vardı. Kendi kendine ben Resulullah'tan geriye mi kalırım deyip dışarı çıktı ve peygambere yetişti. Sabahında Hayber'in fethinin gerçekleştirileceği gecenin akşamı olunca Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların sancağını yarın elbette bir kişiye vereceğim. Allah ve Resulü onu sever buyurdu. O Allah'ı ve Resulünü sever. Allah fethi ona müyesser kılacaktır buyurdu. Bizler Ali ile karşı karşıya geldik. Halbuki onu orada ümit etmiyorduk. Sahabeler işte Ali buradadır dediler. Resulullah bayrağı Ali'ye verdi. Allah da fethi ona nasip etti. 180 nolu rivayet Abbas'tan. Fetihten bir hayli zaman sonra Ez-Zübeyr'e hitaben ya Ebu Abdullah Mekke'nin fethi günü Peygamber aleyhisselam sana bayrağı şuraya yani Hac'ın mevkiine dikmeni emretmişti diyordu. 120. Gazvedeki ücretlinin hükmü babı. 181 nolu rivayet Yala İbni Umeyye'den. Ben Tebük gazvesinde Resulullah'ın beraberinde gaza ettim. Genç bir deve üzerine sefer malzemelerimi yükledim. Bu gönlümde benim amellerimin en sağlamıdır. Ben bu seferde bir hizmetçi kiralamıştım. Hizmetçi yolda birisiyle ki İbni Umeyye'nin kendisidir dövüştü. İki kavgacıdan birisi ki İbni Umeyye'dir öbürünün hizmetçisinin elini ısırdı. Hizmetçi elini ısıran kişinin ağzından hızla çekti de ısıranın ön dişini söktü. O ısıran ve bu surette dişi sökülen kişi de peygambere gelip şikayet etti. Aleyhissalatü vesselam dişin diyetini düşürdü de İbni Umeyye'ye bu adam elini sana bırakır mı ki sen böğür devenin yan dişleriyle sert yem yediği gibi elini çatır çatır yiyesin buyurdu. 121 Peygamber aleyhisselamın ben bir aylık mesafedeki düşman gönüllerine korku salmak suretiyle yardım olundum sözüyle Celil ve Aziz Allah'ın şu kavli babı. Hakkında Allah'ın hiçbir hüccet indirmediği şeyleri ona tanıdıklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların yurtları ateştir. Âl-i İmran 151. 182 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, ben camialı sözlerle gönderildim. Ben korku salmak suretiyle yardım olundum. Bir de ben uyuduğum sırada bana yerdeki hazinelerin anahtarları getirildi de benim elimin içine konuldu. 183 nolu rivayet Abdullah ibn Abbas'tan. Ona da Ebu Sufyan şöyle haber verdi. Kendileri İlya şehrinde bulunurlarken Herakli onlara haberci gönderip getirtmiş. Sonra Resulullah'ın mektubunu istedi. Mektubu okumayı bitirdikten sonra yanında gürültü çoğaldı, sesler yükseldi. Biz de yanından çıkarıldık. Biz dışarıya çıkarıldığımız zaman arkadaşlarıma yemin olsun İbni Ebu Keşbe'nin yani Muhammed'in işi hakikaten azamet peyda ediyor. Şu muhakkak ki Benul Asfar'ın meliki ondan korkuyor dedim. 122 Gazviye giderken azık edinip taşımak ve Yüce Allah'ın şu kavli babı. Bir de seferinizde azık hazırlayın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı korunmaktır. Ey kamil akıl sahipleri benden korunun. Bakara 197. 184 ne olur rivayet Esma'dan. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmek istediği zaman ben Ebu Bekir'in evinde Resulullah'ın azığını düzmüş hazırlamıştım. Fakat ne yemek çıkınını ne de su tulumunu kendisiyle bağlayabileceğimiz bir şey bulamadık. Bunun üzerine ben babam Ebu Bekir'e vallahi ben belimdeki kuşağımdan başka bağlayacağım bir şey bulamıyorum dedim. O da kızım 12'ye böl birisiyle su tulumunu diğeriyle de yemek sofrasını bağla dedi. Ben de öyle yaptım. İşte bundan dolayı Esma Zatun Nitakayn iki kuşaklı veya iki kemerli diye isimlendirildi. 185 nolu rivayet Cabir İbni Abdullah'tan. Bizler aleyhissalatü vesselam zamanında Mekke'de kestiğimiz kurbanlıkların etlerini Medine'ye gidinceye kadar azık edinir idik demiştir. 186 nolu rivayet Suveyb İbni Numan'dan. Kendisi Hayber yılında peygamberin beraberinde sefere çıktı ve Es-Sahba'ya vardıkları zaman ki burası Hayber arazisindendir ve Hayber'in alt yanındadır. Ordu orada ikindi namazını kıldı. Ardından Peygamber aleyhisselam yemekleri istedi. Fakat peygambere sevikten başka bir şey getirilmedi. O sevikten ağzımızda çiğnedik de yedik ve içtik. Sonra peygamber kalktı, ağzını çalkaladı. Biz de ağzımızı çalkaladık ve akşam namazını kıldık. 187 nolu rivayet Seleme İbnül Ekva'dan. Mücahit insanların azıkları hafifledi de fakir yani muhtaç oldular. Bunun üzerine sahabeler peygambere develerini kesmek hususunda geldiler. O da kendilerine izin verdi. Akabinde bunları Ömer karşıladı. Onlar bu izni Ömer'e haber verdiler. Ömer bunlara "Develeriniz gittikten sonra bu uzun yolculukta hayatınız kalmaz" dedi. Ardından peygamberin yanına girdi ve "Ya Resulullah, bunların develeri gittikten sonra bunların hiçbiri sağ kalmaz" dedi. Aleyhissalatü vesselam ordu içinde ilan et. Herkes geri kalan azıklarını getirsin buyurdu. Sonunda aleyhissalatü vesselam dua etti ve sevgi üzerindeki yiyecek üzerine bereket diledi. Sonra sahabelerin kaplarıyla gelmelerini istedi. Mücahitler avuç avuç aldılar. Nihayet hepsi ayrıldılar. Sonra aleyhissalatü vesselam şükran olarak Eşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ben Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve kendimin Allah'ın elçisi olduğuna şahadet ederim dedi. 123 Azığın hayvanlar üzerinde taşınması zorlaşınca boyun kökleri üzerinde taşınması babı. 188 ne olur rivayet Cabir İbni Abdullah'tan. Bizler 300 kişi olduğumuz halde azıklarımızı boyunlarımızın üzerinde taşıyarak sefere çıktık. Sonra azığımız tükendi. Hatta bizden bir adam her bir gün içinde tek bir hurma yer oldu. Biz bu tek hurmayı bulamadığımız zaman yemin olsun onun yokluğunun acısını da tattık. Nihayet deniz kenarına geldik. Birdenbire büyük bir balıkla karşılaştık. Bunu deniz kenarına atmıştı. Artık bizler 18 gün iştahlandıkça onun etinden yedik. 124 nolu bab, kadının binekli erkek kardeşinin arka tarafına bindirilmesi babı. 189 nolu rivayet Ayşe annemizden. Ya Resulullah, sahabelerin bir hac ve bir ümre sevabıyla dönüyorlar. Ben ise hac üzerine bir şey artırmadım dedi. Aleyhissalatü vesselam da Ayşe'ye, sen git de kardeşin Abdurrahman seni bineğinin arkasına bindirsin dedi. Resulullah Abdurrahman'a kız kardeşi Ayşe'ye tenimden ümre yaptırmasını emretti de Ayşe ümreden gelinceye kadar onu Mekke'nin üst tarafında bekledi. 190 nolu rivayet Ebu Bekir Es-Sıddık'ın oğlu Abdurrahman'dan. Aleyhissalatü vesselam bana Ayşe'yi devemin arkasına bindirmemi ve ona tenim mevkinden ümre yaptırmamı emretti demiştir. 125 Cenk ve hac seferlerinde bineklinin arka tarafına binici olmak babı. 191 nolu rivayet Enes'ten. Ben üvey babam Ebu Talha'nın binek hayvanının arka tarafına binmiş idim. Peygamber ve sahabeleri toplu olarak hac ve ümre niyetiyle seslerini yükseltiyorlardı. 126 Eşek üzerine binicinin arka tarafına binen kimse babı. 192 nolu rivayet Usame İbni Zeyd'den. Aleyhissalatü vesselam palanı üzerinde saçaklı bir örtü bulunan bir eşeğe binmiş ve Usame'yi de arka tarafa bindirmişti. 193 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam fetih günü Mekke'nin üst tarafındaki Keda semtinden devesi üzerinde olarak şehre yöneldi. Usame İbni Zeyd'i bineğinin arka tarafına bindirmişti. Resulullah'ın beraberinde Bilal vardı ve yine beraberinde Kabe'nin hizmetçilerinden Osman İbni Talha da vardı. Resulullah ilerledi. Nihayet devesini mescidin içinde çöktürdü. Ve Osman İbni Talha'ya beytin anahtarlarını getirmesini emretti. İbni Talha gidip anahtarı getirdi. Kabe'yi açtı. Aleyhissalatü vesselam Kabe'ye girdi. Beraberinde Usame, Bilal ve Osman İbni Talha da girdiler. Sonra beytin kapısı kapandı. Resulullah uzunca bir zaman içeride kaldı, sonra çıktı. İnsanlar Kabe'ye girmeye koşuştular. İçeriye giren Abdullah İbni Ömer olmuştu. O Bilal'i Kabe kapısının arkasında dikiliyor buldu ve ona Resulullah içeride namaz kıldı mı diye sordu. Bilal de ona Resulullah'ın içeride namaz kılmış olduğu yeri işaret edip gösterdi. Ben Bilal'a Resulullah kaç rekat namaz kıldı diye sormayı unuttum demiştir. 127 Bineğe binen kişinin üzengisini ve benzeri şeylerini tutup yardım eden kimse babı. 194 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, insan bedeninden hiçbir eklemin sağladığı hareket kolaylığı üzerine bir sadaka vardır. İçinde güneşin doğmakta olduğu her günün gündüzünde iki hasım, iki kişi arasında adalet etmek yüksek bir sadakadır. Hayvanla binmek veya metanı yüklemek isteyen kimseye yardım edip hayvanla bindirmek yahut eşyasını yüklemek de bir sadakadır. Güzel söz de bir sadakadır. Namaza giderken sahibinin attığı her bir adım da bir sadakadır. Yoldan gelip geçene eza veren şeyi gidermek de bir sadakadır. Evet. Yani bizden sudur eden her türlü fiil, söz, hareket sadakadır.